Ayrım 49. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 469. 41. bölüm. Bir ay sonra dönüşümde Cenal'a telefon ettim. Akşam yemeğini beraber yiyip sinemaya gitmeyi kararlaştırdık. Sesinde beni dikkatli olmaya iten bir soğukluk vardı. Onun için onu almaya gittiğimde göreceğim manzaranın şokuna hazırlıklıydım. Kapıyı Alice açtı. Öpüştükten sonra Cenal'ı sordum. Alice gözlerini kocaman kocaman açarak onu biraz çılgın bir durumda bulacağımı belirten bir hareket yaptı. Pek de çılgınca değildi ama biraz garipti. Cenal yatak odasından çıktığında şimdiye dek rastlamadığım bir tarzda giyinmiş olduğunu gördüm. Kırmızı kurdeleli beyaz bir fötr şapkası vardı başında. Geniş kenarları koyu kahve, altuni benekli gözlerine kadar iniyordu. Üstünde beyaz ipekten ya da ipeğe benzeyen bir kumaştan aynen erkek giysisi gibi dikilmiş bir kostüm bulunuyordu. Pantolonu erkek tarzı ütülüydü. Altına beyaz ipekten bir gömlek giymiş, şahane bir kırmızı mavi çizgili kravat takmış, bir de eline Gucci'den çok zarif krem rengi bir baston almıştı. Ucuyla midemi dürtüyordu. Doğrudan doğruya bir meydan okumaydı bu. Saklandığı dolaptan çıkarak hiç söz söylemeden tüm dünyaya çift cinselliğini ilan ediyordu. ''Nasıl, beğendin mi?'' diye sordu. Gülümseyerek ''Harika'' diye yanıtladım. ''Hayatımda gördüğüm en cin gibi sevici. Nerede yemek istersin?'' Bastonuna yaslanıp gayet serin kanlı süzdü beni. ''Yemeği Scandia'da yiyelim. Sonra da hayatında bir kez olsun bir gece kulübüne götür beni.'' Şimdiye kadar şatafatlı yerlerde hiç yememiştik. Gece kulübüne de hiç gitmemiştik. Fakat ben yine de tamam dedim. Sanırım ne yaptığını anlıyordum. Dünyaya onu biseksüelliğine karşın sevdiğimi açıklamamı, arkasından yapılan sevici esprilerini ve kıkırdamaları kaldırıp kaldıramayacağımı sınamak istiyordu. Oysa ben bu gerçeği zaten kabullenmiş olduğum için başkalarının ne düşündüğü umurumda değildi. Harika bir gece geçirdik. Restoranda herkesin gözü bizdeydi ve doğrusu Cenal'da gerçekten çarpıcıydı. Marlene Dietrich'in daha sarışın ve daha beyaz tenli ve tabii güneyli dilber tarzında bir benzeri gibiydi. Ne yaparsa yapsın her şeyi bastıran dişiliği ortaya çıkıyordu çünkü. Ama ona bunu söylesem kızardı. Amacı beni cezalandırmaktı bu gece. Yatakta ne kadar dişi olduğunu bildiğim için sevici rolünü oynaması bayağı eğlenceli oluyordu. Bizi izleyenlere karşı çifte bir şaka oluyordu böylece. Cenal'ın beni kızdırdığını sanarak her hareketimi izlemesi de keyiflendiriyordu beni. Aldırmadığımı anlayınca önce bozuldu ama sonraları onun da hoşuna gitti bu tavrım. Ben gece kulübüne gitmemekle diretince Polo Lounge'da içmeye gittik. Tam istediği gibi tüm dostlarımızın önüne serdik ilişkimiz orada. Doğrunu bir masada, Jeff Wagon'ı da bir başkasında gördüm. İkisi de bana bakıp sırıttılar. Cenal neşeyle el salladı onlara. Sonra bana dönüp, ''Böyle içmeye gittiğim bir yerde tüm eski dostları görmek harika bir şey değil mi?'' dedi. Ben de sırıtıp ''Harika'' dedim. Gece yarısından önce evine bıraktım onu. Ayrılırken bastonunun ucuyla omzuma dokunup, ''Aferin, çok iyiydin bu gece'' dedi. Ben de ''Teşekkür ederim'' dedim. ''Beni arayacak mısın?'' dedi. ''Evet'' dedim. Hoş bir gece geçirmiştik sahiden. Şef garsonu, kapıcının hatta otopark kahyalarının şaşkınlıkları hoşuma gitmişti. Hem Cenal da hiç olmazsa saklandığı yerden çıkmıştı dışarı böylece. Bundan kısa bir süre sonra bir zaman geldi ki Cenal'ı kişi olarak sevmeye başladım. Yani sadece bitap düşene kadar sevişmek veya koyu kahverengi gözlerine bakıp kendimden geçmek ya da pembe ağzını yiyip bitirmek arzusuyla değil, daha birçok şeyle birlikte. Bütün gece uyumayıp ona hikayeler anlatmak. Şu işe bak, ona bütün hayatımı anlattım, o da bana. Kısacası öyle bir zaman geldi ki onun tek işlevinin beni mutlu etmek, bana zevk vermek olmadığını anladım. Onu biraz daha mutlu etmenin ve beni mutlu etmediği zaman bozulmamın da benim işim olduğunu gördüm. Kendilerini mutsuz ettiği için bir kıza aşık olan adamlardan biri oldum demiyorum. Hiçbir zaman anlayamadım böylelerini. Her pazarlıkta hisseme düşeni almaya bakmışımdır ben. Hayatta olsun, edebiyatta olsun, evlilikte olsun, aşkta olsun, hatta bir baba olarak bile. Ona armağanlar vererek mutlu etmeyi öğrendiğimi de söylemiyorum. Bu kendim için bir zevkti zaten. Suratı asık olduğunda onu neşelendirerek de değil, bu da beni mutlu etme işlevini sürdürebilmesi için aradaki engelleri ortadan kaldırmak oluyordu benim için. Garip olan, o bana ihanet ettikten, birbirimizden biraz nefret etmeye başladıktan, atıştıktan sonra onu bir kişi olarak sevmeye başlamamdı. Gerçekten öyle iyiydi ki. Bazen çocuk gibi, ben iyi bir insanım derdi ya, gerçekten öyleydi. Önemli konularda daima dürüst davranırdı. Başka adamlarla, başka kadınlarla da yatıp kalkıyordu tabii. Kimse mükemmel olamaz. Yine de aynı kitaplardan, aynı filmlerden, aynı insanlardan hoşlanıyorduk. Bana yalan söylediği zaman bunu beni incitmemek için yapıyordu. Doğruyu söylediği zaman ise kısmen beni incitmek, ikinci bir yanı vardı ama bu yanını bile seviyordum. Kısmen de doğruyu beni daha da incitecek bir şekilde öğrenmemden korktuğu içindi. Tabii zamanla birçok bakımlardan yara bereyle dolu bir hayat sürdüğümü de anlayacaktım. Karmaşık bir hayat. Kimin hayatı öyle değil ki zaten? Nihayet ilişkimiz tüm aldatmacalardan ve kuruntulardan, hayallerden arınmıştı. Gerçekten dost olmuştuk ve onu bir insan olarak seviyordum. Yürekliliğine, mesleki hayatındaki tüm hayal kırıklıklarına, özel hayatının tüm ihanetlerine karşın yıkılmazlığına hayranlık duyuyordum. Hepsini anlıyordum, sonuna kadar onunlaydım. Peki neden eskisi gibi delicesine eğlenemiyorduk o zaman? Neden sevişmelerimiz eskisi gibi olamıyordu? Başkalarıyla olduğundan yine daha iyi olsa da, birlikteyken neden eskisi gibi kendimizden geçemiyorduk? Şeytanların ya da meleklerin büyüsü, sihirbazlar, büyücüler, cadılar ve simyacılar, kayan yıldızların yazgımızı belirlediği ve aynı kanayan ışığının hayatları soldurduğu doğru olabilir mi gerçekten? Sayısız yıldız kümesinin yeryüzündeki yazgımızı gün be gün kararlaştırdığı doğru olabilir mi? Aldatıcı hayaller olmadan mutlu olamayacağımız doğru mu? Bu kadar basit mi bu? Her aşk macerasında bir an gelir ki kadın aşığının fazla mutlu oluşuna bozulmaya başlar. Onu mutlu edenin kendisi olduğunu bilir tabii ve bunun kendisi için bir zevk, bir görev olduğunu bilir. Fakat şu ya da bu şekilde namussuz herifin yanına bir şeylerin kâr kaldığı sonucuna varır kadın. Özellikle adam evli kadın değilse, çünkü o zaman ilişkileri erkeğin sorununa bir çözüm getirse de kadınınkini çözmez. Ve bir zaman gelir ki eşlerden biri sevişmeden önce kavga etmek ihtiyacını duymaya başlar. Channel da bu aşamaya gelmişti işte. Genellikle onu atlatmayı başarıyordum ama bazen benim de kavga istiyordu canım. Özellikle benim evli kalışıma ve sürekli bir bağlılığa kendimi adamayışıma bozulduğu zamanlarda. Sinemaya gitmiş Malibu'daki evine dönmüştük. Geceydi. Yatak odamızdan sarı bir lüle gibi uzun bir ay ışığı yüzmesiyle bezenmiş okyanusu görebiliyorduk. Hadi yatalım dedim. Bir an önce yatıp sevişelim diye can atıyordum. Onunla sevişmeye hep can atıyordum zaten. Öf be, hep de düzüşmek istersin dedi. Hayır dedim, seninle sevişmek istiyorum. Bu dendi duygusallaşmıştım. Soğuk soğuk baktı bana. Fakat ıslak kahverengi gözleri öfkeli parıldıyordu. Sen ve şu masumluğun dedi. Boynunda çıngırağı asılı olmayan bir cüzzamlı gibisin. Graham Greene dedim. Siktir lan dedi ama güldü. Bütün bunlara yol açan şey hiç yalan söylemememdi benim. O ise yalan söylememi istiyordu. Evli adamların düzlükleri kızlara yutturdukları bütün o palavraları istiyordu benden. Örneğin karımla boşanıyoruz gibi. Örneğin karımla yıllardır düzüşmedik. Örneğin karımla ayrı odalarda yatıyoruz. Örneğin karımla aramızda bir anlaşma var. Örneğin karımla mutlu değiliz. Bunların hiçbirisi benim örneğimde doğru olmadığı için söylemiyordum. Karımı seviyordum. Aynı odada yatıyorduk, sevişiyorduk, mutluyduk. İki yönden de işim yolundaydı. Hiçbirinden vazgeçecek değildim. Benim için daha da kötü ya. Channel bir kez güldü ve bir süre neşesi yerine geliyordu. Bu kez de gidip banyoya sıcak su doldurdu. Yatmadan önce daima birlikte banyo yapardık. O beni, ben onu yıkar, biraz oynaşır, sonra çıkıp kocaman havlularla birbirimizi kurulardık. Nihayet çıplak yatağa girip sarılırdık birbirimize. Ama bu kez yatağa girmezden önce Canıl bir sigara yaktı. Tehlike işaretiydi bu, kavga istiyordu. El çantasından bir şişe enerji hapı döküldüğünü gördüğümde ben de bozulmuştum. Onun için ben de biraz hazırdım kavgaya zaten. Deminki sevecenliğim kaybolmuştu. O enerji haplarını görünce kafamda birbiri ardına bir dizi kuruntu sıralanmıştı. Bir kadın aşığı olduğunu, ben New York'ta ailemin yanındayken başka erkeklerle yattığını bildiğimden onu eskisi kadar sevmiyordum. Haplarını da görünce başkalarıyla yatıp kalkmaktan bana enerjisi yetsin diye bunları aldığını kurdum. Şimdi canım istemiyordu, o da sezdi bunu. Graham Greene'i okuduğunu bilmiyordum dedi. Sırf benim için sakladın o lafı değil mi? Kahverengi gözlerini sigaranın dumanından korumak için kıstı. Sarı saçları darmadağın dökülmüştü güzel ince yüzüne. Öyle işte dedi. Sen evine gidip karını düzüyorsun. İyi, güzel. Ama ben başkalarıyla sevişince senin için herhangi karının biri oluyorum. Beni sevmiyorsun bile artık. Seni hala seviyorum dedim. Eskisi kadar sevmiyorsun dedi. Seninle sırf düzüşmekten öte sevişmeyi isteyecek kadar seviyorum seni dedim. Bayağı da kurnazsın dedi. Masum kurnazlardan. Sanki ben ağzından laf almışım gibi beni daha az sevdiğini itiraf ettin demin. Ama bunu bilmemi istiyordun zaten. Ama neden? Neden kadınların da başka aşıkları olmasın? Sen bana karını hala sevdiğini ama beni daha çok sevdiğini, benim başka olduğumu söylemiyor musun hep? Neden benim için de başka olamasın? Neden bütün kadınlar için başka olamasın? Neden aynı cinsel özgürlüğe sahip olmayalım biz de ve erkekler bizi yine de sevmesin? Çünkü siz çocuğunuzun kimden olduğunu kesinlikle bilebilirsiniz ama erkekler bilemez dedim. Matrak geçiyordum sanırım. Ani bir hareketle çarşafları çekip attı üstünden ve ayağa fırladı. Yatağın üstünde dikilmiş duruyordu şimdi. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Kulaklarıma inanamıyorum dedi hayretler içinde. Böylesine şovence bir şey söyleyebileceğine inanamıyorum. Şaka yapıyordum dedim gerçekten. Ama biliyor musun gerçekçi değilsin sen. Sana tapmamı, gerçekten aşık olmamı, sana bakire prenses muamelesi yapmamı istiyorsun. Eski zamanlarda yaptıkları gibi. Fakat insanın kendini körü körüne adadığı aşkın temelindeki değerleri reddediyorsun. İffet, kadının yalnızca tek bir erkeğe ait olduğu, erkeğin kadının yazgısından sorumlu olduğu. Sizi diyar-ı mukaddes gibi sevmemizi istiyorsunuz ama özgür bir kadın gibi yaşamayı arzuluyorsunuz. Senin değerlerin değişirse benimkilerin de değişeceğini kabul etmek istemiyorsun. İstediğin gibi sevemem ben seni, daha önce sevdiğim gibi. Ağlamaya başlamıştı. Biliyorum dedi. Tanrım, birbirimizi ne kadar çok seviyorduk. Başım ağrıdan çatlarken bile seninle sevişirdim biliyorsun. Hiç aldırmazdım. Perkodan alır yatardım seninle ve bayılırdım buna. Bayılırdım. Şimdi birbirimizden gizlimiz saklımız olmadığından eskisi kadar zevk vermiyor seks değil mi? Hayır dedim vermiyor. Bu onu yine kızdırdı, bağırmaya başladı. Ördek vaklamasını andırıyordu sesi. Gece uzun süreceğe benziyordu. İçimi çekip bir sigara almak için komodine uzandım. Çırılçıplak güzel bir kadın, kalçaları tam ağzının hizasında, karşıda dururken sigara yapmak çok zor bir iş oluyordu. Ama ben yine de başardım. Meydana gelen tablo o kadar komikti ki gülmekten yatağa yuvarlandı Canıl. Haklısın dedim. Fakat kadınların erkeğe sadık kalması için bazı pratik nedenler olduğunu da biliyorsun. Kadınların çoğu zaman zührevi bir hastalıkları olup olmadığını bilemediklerini ve hastalığa daha kolay yakalandıklarını sana söylemiştim. Hem ne kadar değişik adamla düzüşürsen rahim kanserine yakalanma olasılığın da o kadar artar biliyor musun? Canıl güldü. Seni yalancı seni. Dalga geçmiyorum dedim. Bütün eski tabuların pratik bir gerekçesi vardır. Sizi gidi namussuzlar sizi dedi Canıl. Şanslı namussuzlar sizi. Dünya böyle işte dedim rahat rahat. Hem sen bağırmaya başlayınca vak vak kardeşe benziyorsun. Kafama bir yastık yiyince bunu bahane edip yakaladım onu ve bir süre seviştik. Sonra sigaralarımızı tüttürürken Canıl haklıyım ama değil mi dedi. Erkekler hakça davranmıyorlar. Kadınların istedikleri kadar cinsel eşe sahip olmaya hakları var. Ciddi konuşalım şimdi öyle değil mi? Evet dedim en azından onun kadar ciddiyetle. Gerçekten inanıyordum buna. Fikir olarak haklıydı. Bana sarıldı. Bunun için seviyorum seni dedi. Gerçekten anlıyorsun. En şövenliğin tuttuğu zaman bile. Devrim olunca hayatını kurtaracağım senin. Yalnızca yolunu şaşırmış iyi bir erkek olduğunu söyleyeceğim. Çok teşekkürler dedim. Işığı ve sigarasını söndürdü. Gayet düşünceli. Başkalarıyla yattığım için beni daha az seviyor falan değilsin gerçekten değil mi dedi. Hayır dedim. Biliyorsun ki ben seni gerçekten, sahiden seviyorum dedi. Biliyorum dedim. Ve bu yüzden benim herhangi bir karı olduğumu düşünmüyorsun değil mi dedi. Yok dedim, haydi uyuyalım artık. Ona sarılmak için uzandım, biraz uzaklaştı benden. Neden karını bırakıp benimle evlenmiyorsun, doğruyu söyle bana. Çünkü böyle iki yanda da işim tıkırında dedim. Seni namussuz, Parmağıyla torbalarımı dürttü. Acıtmıştı. İyi be dedim, sana deli gibi aşığım diye. Herkesten çok seninle konuşmaktan hoşlanıyorum. Herkesten çok seninle sevişmekten zevk alıyorum diye. Hangi cüretle karımı bırakacağımı düşünebiliyorsun? Ciddi konuşup konuşmadığımı bilemiyordu. Matrak geçtiğime karar verdi sonra. Tehlikeli bir varsayımdı bu. Çok ciddiyim dedi. Sahiden bilmek istiyorum. Neden hala evli kalıyorsun karınla? Tek bir sağlam neden göster bana. Bunu yanıtlamadan önce kirpi gibi toparlandım yatakta. Çünkü öyle herhangi bir karı değil de ondan dedim. Bir sabah Canal'ı arabayla Paramount stüdyolarına götürdüm. Büyük filmlerden birinde ufak bir rol için bir günlük çalışması vardı. Erken gelmiştik, biraz gezindik etrafta. Burası küçük bir kasabanın hayret edilecek kadar canlı bir benzeriydi. Yapay bir ufku bile vardı. Göğe doğru yükselen bir metal levha. Bir an için aldanıyordu insan. Aldatmaca cepheler o kadar gerçeği andırıyordu ki bir kitapçı dükkanının kapısını açıp içeri bakmaktan kendimi alıkoyamadım. İçeride parlak kapaklı kitapların sıralandığı rafları, masaları göreceğimi sanmıştım neredeyse. Halbuki arkada boş bir arazi uzanıyordu yalnızca. Biz böyle dolaşırken gülüyordu Canal. Bir vitrin 19. yüzyılda kullanılan ilaç şişeleri ve tabletlerle doluydu. O kapıyı da açtığımızda arkasında kum ve otlardan başka bir şey göremedik. Ben kapıları açıp kapamaya devam ettikçe Canal'ın gülmesi kesilmişti. Yalnızca gülümsüyordu şimdi. Nihayet önü tenteli bir restorana geldik. Tentenin altında işçi giysili bir adam yerleri süpüren adam gerçekten aldattı beni. Pencereye de bir menü yapıştırılmış olduğunu görünce adama yaklaşıp restoranın açık olup olmadığını sordum. Film setinden çıkıp Paramount'un İHA alanına geldiğimizi sanmıştım. Eski bir aktörün plastik suratı vardı adamda. Gözlerini kısarak bana baktı. 32 dişini göstererek sırıttı önce. Sonra gözlerini neredeyse tamamen kapayarak göz kırptı. "Ciddi mi soruyorsun?" dedi. Restoranın kapısına gidip açtım. Gerçekten şaşırmıştım bu kez. Eşiğin ötesinde yine otlardan başka bir şey göremeyince gerçekten şaşakalmıştım. Kapıyı kapatıp işçinin yüzüne baktım. Sanki bu geziyi benim için o tertiplemiş gibi keyiften ağzı kulaklarına varıyordu neredeyse. Sanki o bir tanrıydı da ben de ona hayat ciddi bir şey midir diye sormuştum ve o da beni bu yüzden ciddi mi soruyorsun diye yanıtlamıştı. Jenner'i çekimin yapıldığı sahneye kadar geçirdim. Aldatmacı oldukları apaçık hepsinin. Nasıl oluyor da aldanıyorsun dedi. Aldanmadım ki dedim. Ama gerçek bir şeyler bulacağını sandın arkalarında besbelli dedi Canal. Kapıları açıp kaparken yüzüne dikkat ettim. Hem o restoran gerçekten aldattı seni. Biliyorum. Oynaşırcasına tutup çekti kolumdan. Seni yalnız bırakmamalı sahiden dedi. O kadar şapşalsın ki. Ona katılmak zorunda kaldım. Ama gerçekten inandığından değildi. Beni rahatsız eden o kapıların ardında gerçekten bir şeyler olduğuna inanmak isteyişimdi. O bayalı setlerin arkasında hiçbir şey olmadığı gerçeğini, apaçık meydanda olmasına karşın kabul edemeyişimdi. Kendimi gerçekten bir sihirbaz sanışımdı. Kapıları açtığımda sahici odalar, sahici insanlar görünecekti. Restoranda bir de kapıyı açmak üzereyken kırmızı masa örtüleri, koyu şarap şişeleri, kendilerine yer gösterilmesi için sessiz sedasız sıralarını bekleyen insanlar göreceğimi kuruyordum. Hiçbir şey göremeyince sahiden şaşırmıştım. Bana o kapıları yaptığımdan, Janel'ın bana gülmesine, o manyak aktörün dalga geçmesine aldırmamıştım. Yalnızca emin olmak istemiştim. O kapıları açmamış olsaydım, hayatım boyunca merak edip duracaktım. 49. Ayrımın Sonu. Sayfa 478.